Son 200 yıllık tarihimiz bir yandan da seçimler tarihi gibidir.
Bugüne kadar sana bir gün yalan söylemedim.
Seçim yapmıyoruz. Tarafların sayımlarını yapıyoruz.
Evet. Türkiye'de 2023 yılının neredeyse yarısı seçim gündemiyle çalkalandı. İttifaklar kuruldu, masalar dağıldı. Dev kurultaylarda hiç değişmeyecekmiş sanılan başkanlar değişti. Tüm bu yaşadıklarımız hiç şüphe yok ki önümüzdeki 100 yılın kaderini etkileyecek. Tıpkı geçtiğimiz 100 yılda yaşadığımız seçimlerde olduğu gibi. 1840'lardan bu yana bazen ilkel yöntemlerle, bazen de 124 turda dahi sonuçlandıramadan, bazen milletvekili adaylarını dahi döverek bazen de sessizce sandığa gidip tüm beklentileri boşa çıkararak, bazen dinozorlaşan yaşlı siyasetçilere karşı, bazen de ordunun parmakla gösterdiği adaylara karşı, bazen 35 yıldır değişmeyen CHP'yi, bazen de tüm Türkiye'yi değiştirerek tam 200 yıldır seçim yapıyoruz ve bu seçimleri çok seviyoruz. Bu videoda Türkiye'nin tarihine damga vurmuş seçimleri inceleyeceğiz ve bu sayede Türkiye'nin tarihini daha iyi anlayacağız.
Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne üye yapmak bize nasip olacak.
Gün gelecek çok geçmeden Avrupa Birliği bizim kapımıza gelecek.
Varda halkımızı ezdiler, aç bıraktılar.
Türk milletini yok etmek istiyorlar.
Biz ve siz el ele verdik mi dağları deviririz.
Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de.
Bu topraklarda modern anlamda ilk seçimler 1840'larda yaşanır. Bu ilk seçimde boy gösterecek olanlar şimdiden çok farklı bir şekilde siyasetçiler değil, vergi toplayacak memurlardır. Zira o dönemlerde Osmanlı vergisini bile toplamaktan acizdir ve bunu değiştirmek için adımlar atılmaktadır. Bu seçimleri garip yapan, seçmenlerin de kurayla ahali içerisinden belirlenmesiymiş. Bu kişilerden beklenen özellik de akıllı, sözden anlayan, emlak sahibi kimseler olmasıymış. Seçim yöntemi katılım şartlarından da garip. Önce hem adaylığı hem de seçmenliği kabul edilen ahali toplanır seçim bölgesindeki bir meydana. Adaylar meydandaki seçmenlere tek tek tanıtılır. Tanıtımdan sonra da adaya oy vermek isteyenler bir tarafa, adayı istemeyenler diğer tarafa geçer. Sonuç, toplanılan yerdeki kelle sayısının fazlalığıyla belli olur. Ama işte gelin görün ki böylesi bir seçimle işbaşı yapan bu memurlar öngörüldüğü gibi bir sonuç vermez ve eski sisteme kısa sürede geri dönülür. Yine de bu seçimlerle birlikte ahali ilk kez idarenin seçimle belirlenmesi fikriyle tanışmış olur. Bu memleketteki ilk ciddi seçim 1912'de olur. O dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidardadır. Örgütün tepe kadrosu zaten asker, orduda etkili. Ama devlet içinde de teşkilatlanmış birçok bürokrat vardı, yani devletin tüm köşe başları bu kişilerce tutulmuştu. Bu sırada ülkenin hali harap. Trablusgarp'ta devletin aciz içinde yakalandığı bir işgal, Yemen'de de bitmek bilmeyen bir isyan ve Hürriyet ve İtilaf isimli tüm muhalifleri bir araya getiren Çatı Partisi var. Üstüne bir de 1911'de yapılan bir ara seçimi çiçeği burnundaki muhalefet kazanınca da İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin iktidarı kaybedeceği dedikoduları başlar yayılmaya. Ama tabii yer mi Anadolu çocuğu? Var mı bu topraklarda iktidarı kavgasız gürültüsüz bırakmak? İttihat ve Terakki başlar katakulliye. Önce muhalefet daha da örgütlenip teşkilatlanmasını tamamlayamadan baskın bir seçimin yolu yapılır. Bunun için gerekli hamleyi devirdikleri 2. Abdülhamit'i 1877'de kullandığı için suçladıkları padişahın meclisi fesih yetkisinde bulurlar. Kontrollerindeki padişah 5. Mehmet'e meclisi feshettirir ve erken seçim kararı alırlar. Neyse, ardına seçim kanunu organize edilir. Oy kullanma bölgeleri İttihat ve Terakki adaylarının lehine belirlenir. Sayımlarda görevli kadrolar İttihat ve Terakki'ye yakın bürokrasiden gönderilir. Üstüne biraz da sos olsun diye tekme tokat oldu bu iş. Seçimleri İttihat ve Terakki'nin başarıyla kazanması sağlanır. Muhalefet 275 milletvekilinin sadece 6'sını elde edebilir. Tekme tokat derken bayağı muhalefetin Edirne milletvekili adayının pataklanmasından bahsediyoruz. Bu seçimler ilerleyen yıllarda sopalı seçimler olarak literatüre girer. Sonraların sağcı partileri de bu söylemi hatırlatıp durur. Seçimlere hile, hurda, dayak, sopa katan da sadece İttihat ve Terakki değildir bu arada. Eskişehir köylerinde ortalık karışır. Ahali sandıkları basar. Sandık başındaki memurları, jandarmaları pataklar ve kafasına göre bir seçim yapar. Şeriatçı sloganların atıldığı, duaların okunduğu saldırıları jandarma güç bela kontrol altına alır. Bu saldırıların arkasında Hürriyet ve İtilaf fırkasına yakın Zeytunzadelerin olduğu söylenir. 1912 seçimleri, görüldüğü gibi Türkiye'nin ileride başka seçimlerde de tekrar tekrar yaşayacağı hikayelerin bir başlangıcı gibidir. Yine de Türkiye, demokrasiyi, seçimleri bırakmaz. Yeri gelir işgal güçlerinin süngüsünün gölgesinde, yeri gelir Kurtuluş Savaşı'nın tozu dumanı içerisinde halk kendini temsil edecek vekillerini seçmeye devam eder. Bu seçimlerin gerçek anlamda demokratik ve çok partili bir şekilde yaşanması içinse yarım yüzyıl daha beklemek gerekir. 1946 ve 1950 seçimleri sanki iki turlu bir maç gibidir. Bir hesaplaşma anıdır. Ayrıca laik Türkiye ile dindar Türkiye ayrılığı ilk sandık sınavını bu seçimlerde yaşar. Bu iki seçimin hikayesi ise şöyledir efendim. 1923'te yeni ülkeyi kuran CHP'li kadrolar çok partili siyasete geçişi hep öncelikli hedefleri arasında tutarlar. Ancak partiler bir kurulur bir kapatılır, bir kurulur bir kapatılır ve bu hedefe bir türlü ulaşılamaz. Ta ki 1946'ya kadar. O yıl tek parti iktidarı CHP'ye rakip partilerin katılması bir zorunluluk haline gelir. İçeride ve dışarıda oluşan şartlar bunu gerektirmektedir. Önce bir parti kurulur. Genel başkanının bahçesinde barbeküye davet ettiği gazetecilere kuzu yedirmesiyle ünlü Milli Kalkınma Partisi. Ama İsmet İnönü, daha da önemlisi devletin partisi CHP ile boy ölçüşebilecek asıl muhalefet partisi, bizzat CHP'den ayrılan kadroların kuracağı Demokrat Parti olur. Bu kadrolardan Celal Bayar bir dönem Atatürk'ün İsmet İnönü'ye alternatif olarak gördüğü bir isimdir. Atatürk vefat edince devlet erkanının kararı İsmet İnönü olur.
Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına hasmet etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz verdi.
1930-1960 yılları arasını Celal Bayar, İsmet İnönü rekabeti üzerinden okumakta pekala mümkün. Diğer bir kadro olan Adnan Menderes, Atatürk'ün siyasete davet ettiği bir büyük toprak sahibidir. Fuat Köprülü de önemli tarihçilerimizdendir. Halk bu kadroları tanısın tanımasın yine de bu yeni muhalefet partisine büyük ilgi gösterir. Demokrat Parti'nin daha bir programı bile yoktur ama CHP'ye muhalif olması halk için yeterlidir. Birçok nedenle CHP'ye kızgın olanlar Demokrat Parti'ye düşüşür. Demokrat Parti de geniş bir muhalefet partisi olmak için çabalar. Mehmet Ali Aybar gibi solcu aydınları bile partiye davet ederler. Tabii ne yazık ki 1946 seçimleri adı hileli seçimlere çıkacak şekilde lekelenir. Adeta Demokrat Parti'ye seçimler kazandırtılmaz. Dönemin mizah dergisi Akbaba o günlerde kapak görselinde CHP'lilerden teknik öğrenmeye gelen bir sihirbazı çizer. Söylenene göre İsmet İnönü yaşananlardan memnun değildir. Fakat seçimleri bir yıl öne çekerek Demokrat Parti için oyunun kurallarını zorlaştıran da bizzat İsmet Paşa'dır. Demokrat Partililerin 46 seçimine tepkisi çok büyük olur. İstifa edip sineye-i millet yani halka çekilelim diyenler olur. İktidarı çok iyi bilen eski Kurtuluş Savaşı kadrolarından Celal Bayar buna karşı çıkar. 4 yıl daha beklenecek, iktidar için yine sandığa danışılacaktır. Seçimlerin yapılacağı 14 Mayıs 1950 günü gelir çatar. Aylarca süren seçim kampanyası İsmet Paşa'ya seçimlerin kesin kazanılacağı fikrini verir. Taksim ve İzmir'deki mitinglere on binler katılmışken nasıl olur da seçimler kaybedilir? Ama meydanlar Paşa'yı yanıltır. Ülkeyi kuran Atatürk'ün partisi denilen CHP, 27 yıllık iktidarını bir hezimetle bırakmak zorunda kalır. Asker içerisinden iktidarı Demokrat Parti'ye bırakmak istemeyenler çıkar. Seçim günü Demokrat Parti Genel Merkezi de bundan korkmaktadır. Ya kudretli Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa askere yürüyün derse? Hatta Ankara'da o günlerde İsmet Paşa iktidarı bırakmazsa diye ona karşı darbe yapılacağı dedikoduları da yayılmaktadır. Ancak korkulan olmaz. İsmet Paşa siyasi olgunluk gösterir. En büyük yenilgim, en büyük zaferim diyerek iktidarı devreder. 1950 seçimleri bu kansız iktidar devrinden dolayı Beyaz İhtilal ismini alır. O seçimler tarihe Türkiye'deki ilk seçim anketiyle Demokrat Parti'nin kullandığı "Yeter, söz milletindir" sloganının görkemiyle yazılır. 1950'deki seçimlerden sonra yaşanacak 10 yıl, 46-50 arasındaki 4 yılın ikinci aşaması gibidir. Demokrat Parti gün geçtikçe sertleşir, otoriterleşir. İnönü ve CHP ile hesaplaşma başlar. İnönü duyamıyor diye devlet tiyatroları salonundaki kulaklığını kaldırmakla başlayan saldırganlık, CHP'nin mal varlıklarına el koymaya, hatta partiyi kapatmaya kadar varır. Ve 1960 yılında sonunda bir başbakanı idam etmeye varan bir darbeyle sonlanır bu ikinci aşama. Ya da asker sonlandı zanneder. Türkiye halkı ilk referandumuna 1961 yılında gider. Darbecilerin önerdiği anayasayı oylamak için. Ancak halk ilk defa referandum yapmaktadır ve darbeciler kağıt üstünde serbest olan hayır kampanyasına pek de izin vermez. Muhalefetin buna cevabı yayılan Mr. Referandum söylentisi olur. yabancı ismi sayesinde uydurulan bu hikaye ile eğer referanduma evet denirse Mr. Referandum isminde birisinin çıkıp halkın affedersiniz karısına kızına sahip olacağı anlatılır. Hatta darbeci cumhurbaşkanı Cemal Aga lakaplı Cemal Gürsel Mr. Referandum diyen bir gazeteciye halk oylaması diyelim lütfen der. Darbeciler bu hikayeye Diyanet'ten aldıkları fetvayla anayasa dinen caizdir karşılığı verir. Ve neyse ki darbeciler anayasayı kıl payla da olsa geçirerek Türkiye'ye tarihinin en özgürlükçü anayasasını hediye etmeyi başarmış olur. 1960 darbesiyle başbakanı ve iki bakanı idam edilen, cumhurbaşkanı ve onlarca kadrosu Kayseri'ye hapse gönderilen Demokrat Parti'nin yerini 1961 yılında Adalet Partisi alır. Parti 1964'e kadar lideri Ragıp Gümüşpala öncülüğünde sakin, orduyla çatışmayan bir siyaset izler. Gümüşpala'nın 1964'teki ani vefatı sonrası Menderesli yılları geri getirecek, Demirkırat'ı iktidara sürecek genç ve devlet deneyimi olan yeni bir lider aranır. Bu kriterlere en uygun isimse çocukken çobanlık yaptığı için lakabı Çoban Süle olan Süleyman Demirel'dir. Demirel, Menderesli yıllarda devlet su işlerinin bir mühendisi olarak inşa edilen barajlarda görev aldığı için prestiji yüksektir ve darbe öncesi siyasette olmadığı için orduyla bir husumeti bulunmaz. Ama bir problem vardır. Çünkü Kayseri'de hapis yatan Demokrat Partili Celal Bayar'ın 1963'teki tahliyesi sonrası olaylar çıkmış, Demirel içerideyken parti genel merkezi basılmış, o da partiye ve siyasete küsmüştür. Önce genel başkan vekilliği teklif edilir. Bunu reddeder. Genel başkanlığa aday olması için il kongrelerine davet edilir, gitmez. Hal böyle olunca parti teşkilatından sorumlu Saadettin Bilgiç genel başkan adayı olur. O da adaylığını ilan eder ve kıran kırana bir rekabet başlar. Demirel'in mason olduğu bile iddia edilir. Ancak iddia yalanlanınca ters teper. Üstüne bir de Bilgiç, mecliste Kıbrıs hakkında yaptığı bir konuşmada bolca hata yapınca ibre iyiden iyiye Demirel'den yana döner. Son darbeyi indirense Demirel'in kongre günü yaptığı etkili konuşması olur. Türkiye siyasetine yollar yürümekle aşınmaz. Şapkamı alır giderim. Türkiye'de benzin vardı da biz mi içtik? Dün dündür, bugün bugündür gibi birçok özlü söz bırakacak olan Demirel, Türkiye siyasetinin en önemli isimlerinden birisi olur. O kadar çok seçim kazanır ve başbakan olur ki, Süleyman hep başbakan diye bir şarkı bile bestelenir hakkında. Demirel göreve başlar başlamaz, rakibi CHP lideri İnönü ile çatışır ve mecliste yaptığı sert muhalefetle ülkeyi 1965 yılında yapılacak bir erken seçime sürükler. 1965 seçimleri sonrasında Türkiye tarihinin en renkli meclislerinden birisi ortaya çıkar. Bu seçimler tüm baskı ve engellemelere rağmen sosyalist bir partinin Türkiye'de kazandığı en iyi seçim sonuçları olur. İşçilerin de partisi olsun dedik çünkü bütün partiler patronların. Bu sözlerle 13 Şubat 1961'de 12 sendikacıyla kurulan Türkiye İşçi Partisi, yani TİP, bir yıl sonra aralarına katılan Mehmet Ali Aybar, Behice Boran, Sadun Aren gibi aydınlarla yeni yeni yükselen sosyalist solun ilgi odağına dönüşür. 27 Mayıs darbesinin getirdiği Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasına rağmen ülkede halen sol ve sosyalizm kavramları öcü olarak görülmektedir. Yine de TİP hem kullandığı pozitif dille hem de dönemin sol rüzgarını arkasına almayı başararak hızla örgütlenir. 1965 yılında yapılacak seçimlere TİP, örgütlenmesini tamamladığı 51 ilin 31'inde ön seçim yoluyla adaylarını belirleyerek katılır. Adaylar içerisinde 6 işçi, 6 sendikacı aday vardır. Gerisi beyaz yakalı, aydın, avukat, doktor falandır. Haliyle TİP'e bugün yapılan eleştirilerin benzerleri o gün de yapılır. TİP'in Nasırlı Eller Meclisi sloganı sağ partilerce Pamuk Eller Meclisi olarak değiştirilir. TİP'e saldırılar bu basit kelime oyunlarıyla sınırlı kalmaz. Seçim kampanyası sırasında Adnan Cemgil ve bazı partililer Bursa'da saldırıya uğrar. Cemgil kanlı haliyle sokaklarda sürüklenir. Kampanya boyunca devam eden saldırılara basında TİP'e çok az yer verilmesine rağmen TİP %5'lik bir oy oranı yakalar. Siyasal katılımın önünü açmayı amaçlayan 61 Anayasası'nın getirdiği seçim sistemiyle birlikte TİP mecliste tam 15 milletvekiliyle temsil edilir. Tabii TİP'in başarısı sağ siyasetin ve güvenlik bürokrasisinin de ilgisini çeker. Mecliste yaptıkları sert muhalefete tahammül edilemez ve bizzat meclisin içerisinde TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar bayılana kadar dövülür. Şiddete varan saldırıların seçim yasasındaki değişikliğin üzerine bir de parti tipik bir solcu hastalığı olan bölünme sendromuna yakalanır. Kadrolardan ayrılanlar olur ve sosyalist sol bir daha asla o günkü meclis gücüne erişemez. Türkiye'de bir partinin genel başkanını bir parti kongresine devirmek hep zor olmuştur. CHP ise bu kongrelerin en heyecanlılarına ev sahipliği yapar. Bunların başında 1972'deki 5. Olağanüstü CHP Kurultayı gelir. Bir kez daha aday olan Genel Başkan İsmet İnönü, Mustafa Kemal Atatürk öldükten sonra 34 yıl yönetmiş, birçok badireyi atlatmış ama yaşlanmış, partiyi de hantallaştırmıştır. 12 Mart'ta gelen asker müdahalesine önce karşı çıkmış, askerin telkinleri sonrası ise müdahaleye razı olmuştur. Bir diğer aday, partinin sol kanadını temsil eden Ecevit ise Junta CHP'nin yükselen sol eğilimine karşı demiş, Junta'ya karşı çıkmış, bu yüzden de İnönü ile karşı karşıya gelmiştir. 7 Mayıs 1972 günü ikili kozlarını kurultayda paylaşır. Ecevit genç, heyecanlı ve atik, İnönü ise yaşlı, yorgun ve zor duymaktadır. Ya ben ya Bülent dediği konuşmasına delege, bu sefer sen değil diye cevap verir. Kurultay, özgür üyeler mi olacağız, kapı kulları mı olacağız, karar sizindir diyen Ecevit'i seçer. Aslında İnönü genel başkanlığı kaybetmez ama parti politikalarına yön veren parti meclisi Ecevit'e yakın isimlere geçer. Bunun anlamı açıktır, parti seni istemiyor. İnönü istifasını bir gün sonra sunar. Ecevit'i selamlar ve tarihten sakince silinir. Ecevit ise Türkiye soluna efsanelerle anlatılacak bir 9 yıl armağan etmek üzere kollarını sıvamaktadır. Önce 1964 Adalet Partisi Kongresi, sonra da 1972 CHP Kurultayı Türkiye siyasetinin hem sağda hem de solda iki büyük ismini ortaya çıkarır. İkisi de Kurtuluş Savaşı görmemiş Cumhuriyet kuşağı siyasetçileridir. Türkiye siyaseti artık bu yeni kuşağa emanettir. Demirel ve Ecevit'in Türkiye'nin en büyük iki partisinin lideri olarak verecekleri ilk sınav kısa süre sonra karşılarına gelir. 27 Mayıs 1960 günü gelen darbenin kağıt üstündeki lideri Cemal Gürsel, ardından da 1965 yılında son Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı yaptırılmasıyla ordu bu makam üzerinden siyaseti dizayn etmeye başlamıştır. 1973 yılında da mevcut Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın görev süresi dolarken akla ilk gelen isim de haliyle dönemin Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler olur. Gürler Paşa, bugünden bakınca kafamızda canlandırdığımız o asker imajına hayli uyan, çatık kaşlı bir amcamızdır. Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanlığı için bir diyalog trafiği başlar. Bu trafiğin görevini de Cevdet Sunay alır. Sunay'ın yanında askerlerin hazırladığı bir not vardır ve bu notta ordunun gönlünden geçen Cumhurbaşkanı'nın tarifi bulunur. Verdikleri tarif de bizzat Gürler Paşa'yı işaret eder. Notun sonunda da bir oldu bitti olmasın dilekleri belirtilmektedir. Sunay bu notla dönemin iki büyük partisinin liderleri CHP'li Bülent Ecevit ve Demokrat Parti'nin devamı Adalet Partili Süleyman Demirel'in kapısını çalar. Ancak iki lider de böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerini söyler. Bu arada ordu daha iki yıl önce hükümeti muhtıra vermiş, istifaya zorlamış, yerine de yeni bir hükümet atamıştır. İnsanlar hapislere atılmış, işkencede aydınlar öldürülmüştür. Tüm bunların gölgesinin altındayken İki lider de reddeder bu talebi. Liderlerden red gelse de asker kendinden emindir. Zaten hepsi olmasa da çoğu milletvekili Genelkurmay'a giderek askere biatlarını tazelemektedir. Bu rahatlıkla Gürler Paşa üniformasını çıkarır, takımlarını giyer ve Cevdet Sunay da onu tabii senatör ilan eder. Asker yönetime el koymuştu demiştik. Sıkı yönetim komutanlıkları üzerinden sansür yasaları çıkarılır. Ordu hakkında ileri geri konuşmak yasaklanır. Telefonlar dinlenmeye alınır. Ecevit ve Demirel'in daha birçok vekilin evleri aranarak tehditler edilir. İş bayağı çirkinleşir yani. Tüm bu korku ortamında seçimler 13 Mart 1973 günü 2. Meclis binasında başlar. Tam 15 tur 25 gün sürer ve 6 Nisan günü son bulur. Demirel ile Ecevit meclise tanklar yürüyormuş dedikodularının dolandığı, üniformalı kimselerin koridorlarında cirit attığı meclis binasından bir zaferle ayrılır. Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı, askerin değil, sivil siyasetçilerin istediği Fahri Korutürk olur. Faruk Gürler Paşa, seçimin ilk günü meclisin genel kurul salonunu en son terk eden kişi olmuş. Tek başına bir süre salondaki yerinde oturarak herkes çıkana kadar düşünmüş. Seçilemeyeceğini anlamış olacak ki 6. tur gibi 20 Mart'ta adaylıktan çekilmiş. Buna rağmen 15. turda dahi Gürler Paşa'ya 87 oy çıkmış. İzninizle 1977 genel seçiminin hem öncesi hem de sonrasından biraz bahsetmek isteriz. Bu dönem siyasetçilerin uzlaşamaması halinde bir ülkenin başına neler gelebileceğinin kanıtı gibidir. Öncelikle Ecevit'in CHP başındaki kariyeri hızlı başlamıştı. Önce yanına Demirel'i de alarak kendisine karşı yapıldığını düşündüğü 12 Mart cuntasıyla aylar sonra yapılan 1973 genel seçimlerinde de CHP'yi 1950'de iktidardan düşüren Demokrat Parti geleneğinin devamı sağ partilerle hesaplaşmıştı. Ancak sonuçlar onu tek başına iktidara taşımaya yetmemiş, o da herkesi şaşırtarak sağın yeni güçlerinden Siyasal İslamcı Milli Selamet Partisi ile koalisyona gitmişti. Bu, Türkiye'nin koalisyonlar döneminin açılışıydı. CHP-MSP koalisyonu, 1974 Kıbrıs Harekatı ve genel affı gibi büyük olaylara sahne olarak halkın desteğini alsa da, Cumhuriyet'in 50. yıl kutlamalarında İstanbul'a dikilen bir heykelin müstehcen olduğu tartışmalarıyla sarsılarak devrilmişti. Bunun üstüne hükümet kurma yetkisi Demirel'e geçmiş ve meclisin 4 sağcı partisi 1. Milliyetçi Cephe ismiyle bir koalisyon hükümeti kurmuştu. Bu dönemde siyasal şiddet alevlenir. Sokaklarda gençler siyasi görüşleri yüzünden ölmekte, gazetecilere suikastler düzenlenmektedir. Bardağı taşıran damla 1977'de kanlı 1 Mayıs olayları olur. 33 yurttaşın hayatını kaybettiği bu olay, 1. Milliyetçi Cephe hükümetini düşürerek ülkeyi bir erken seçime sürükler. Bu, kampanya yöntemleri konusunda yepyeni bir dönemdir artık. Halk o yıl Ecevit'e yakıştırılan Karaoğlan, Demirel için kullanılan çoban sülü lakaplarının yanı sıra özel bir ajansla anlaşan Adalet Partisi'nin tarihimizde ilk kez gazetelere verdiği siyasal reklamlarla tanışır. 1977 seçimleri dönemin şiddet olaylarından azade olmaz. Başbakan adayı Bülent Ecevit'e İzmir Çiğli'de bir suikast girişiminde bulunulur. Türkiye hem siyasal şiddetin hem de renkli seçim kampanyalarının gölgesinde sandık başına gider. 77 seçimleri CHP tarihinin en büyük zaferi olur. Bu düzen değişmeli. Toprak ekenin, su kullananın sloganlarıyla sol siyasete göz kırpan parti, %44'lük bir oyla birinci parti olur, ancak sahip olduğu milletvekili sayısı hükümeti tek başına kurmasına yine izin vermez. Ecevit önce azınlık hükümeti kurar. Ancak Türkiye, maşallah denilen hükümetin bir aydan fazla yaşamadığı bir dönemdedir artık. Ecevit'in azınlık hükümeti ancak bir ay yaşayabilir. Görevi devralan Demirel yine sağcı partileri yanına alarak 2. Milliyetçi Cephe hükümetini kurar. Ancak bu hükümet de çok yaşamaz. 11 Adalet Partili ile İstanbul Güneş Motel'de buluşan Ecevit, isyancı Adalet Partililere bakanlık sözü vererek onları CHP'ye çeker. Böylece Milliyetçi Cephe meclis çoğunluğunu kaybederek devrilir. Ecevit istifa eden Adalet Partililere yeni bir hükümet kurar. Ancak bu da çok yaşamaz. Demirel bu defa kerhen de olsa diğer sağcı partilerden destek alır. Yeni bir hükümet kurar. Aynı dönemde görev süresi dolan Fahri Korutürk'ün yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçmek gerekir, ancak mecliste bir anlaşmaya varılamaz ve tam tamına 124 tur oylama yapılmasına rağmen bir türlü cumhurbaşkanı seçilemez. Zaten artık Türkiye'de solun ezileceği, Ecevit'in de Demirel'in de eskisi gibi etkili olmayacağı yeni bir çağa başlamak üzeredir. Asker tekrar kışlasından çıkacak, cumhurbaşkanı seçeme işleri koalisyon hükümetlerine bir son vermek için darbe yapacaktır. Türkiye yeni cumhurbaşkanına ancak 12 Eylül 1980 günü gelen darbenin lideri Kenan Evren ile Kasım 1982'de kavuşabilir.
Mutlu ve aydınlık yarınlar dilerim.
Ordu 1973 yılında Faruk Gürler üzerinden yaşadığı hezimetin rövanşını 1980 yılında alır. Ordu sivil siyasetin üzerinden bu defa silindirle geçer. Anayasa değiştirilir, sansür, tutuklamalar, işkenceler, idamlar birbirini takip eder. Dahası Cumhuriyet Halk ve Adalet Partileri gibi Türkiye siyasetinin dinamosu olmuş partiler kapatılıp mal varlıkları hazineye devredilir. Ecevit ve Demirel gibi isimlere 5 ila 10 yıl arasında siyaset yasağı getirilir. İşte Türkiye böyle bir ortamda 1983 yılında bir kez daha seçimlere gider. Ordu seçimde yarışması için sadece askerlerin desteklediği yine eski bir asker olan Turgut Sunalp'in Milliyetçi Demokrasi Partisi, kendisi de askerlerin kurduğu hükümette ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapmış Turgut Özal'ın Anavatan Partisi ve askerin ebide solcu parti olsun diye Necdet Calpe kurdurduğu Halkçı Parti'ye seçimlerde yarışma izni verilir. Seçimlere girmesine izin verilmeyen onlarca parti seçimleri boykot çağrısı yapar. Seçime girmeyene para cezası verileceğinden de boykot, geçersiz oy kullanma stratejisi üzerine kurulur. Üç partiye de ayrı ayrı mühür basmayı çağrıştırdığından boykotçuların ismi Taktakçı'ya çıkar. Tarafsız olması beklenen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, açıktan Sunalp'in partisi için kampanya yapar. Halk arasında ordunun istediği sonuç gelmezse bir daha darbe olacağı söylentileri yayılır. Hem Sunalp hem de Evren, işkencenin bile o günlerde propagandasını yapmaktadır. Ancak sonuçlar herkesi dumura uğratır. Başkent Ankara'da çok sevilen bir laf vardır, siyaset boşluk tanımaz diye. İşte halk o boşluğa izin vermemiş, askerlerin darbesiyle sevrilen ekonomist Turgut Özal'a asker istese de istemese de iktidarı vermiş, askerlere de kışlalara dönmesi için çağrıda bulunmuştur. Askerden korkulduğu için kurucu üye bulmakta bile zorlanılan Anavatan Partisi %45.1 oy ile 217 milletvekili kazanarak birinci parti olur. Askerse ancak üçüncü parti olabilir ve 71 milletvekili kazanır. Halk aradan geçen 4 yılda bu sefer de iktidardaki Turgut Özal'ın isteklerini reddeder ve güçlü olana sandıkta bir kez daha cevap verir. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan gibi Türkiye'nin en önemli siyasetçileri 1980 darbesiyle siyasi yasaklı olunca bu yasakları delmek için her türlü yola başvurulur. Örneğin Necmettin Erbakan'ı partililerle buluşturmak için Refah Partisi bir boks maçı organize eder. Avrupa'dan da yasaklı demokrasi olmaz diye baskı gelmektedir. Hala gücü bulunan ordu yasakların ancak referandumla kalkmasını kabul eder. Özal da aynı görüştedir. Halk böylece 1987 yılında bir kez daha sandık başına gider. Turgut Özal tüm devlet imkanıyla hayır kampanyası yürütür. Muhalefetse evet kampanyasına sarılır. O seçimlerde Özal'ın danışmanı Güneş Taner üzerinde İngilizce hayır yazılı tişört giyiyor diye günlerce tişört tartışması yapılır. Herkes ordunun da destek verdiği hayır kampanyası kazanacak diye beklerken halk bir kez daha siyasette boşluğu kabul etmez ve kıl payı evet diyerek yasakları kaldırır. Türkiye'de birçok seçim yeni bir Türkiye'nin habercisi olmuştur. 1994 yerel seçimleri de bunlardan birisi olur. İstanbul'da son yerel seçimleri kazanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti, geçen dönem İSKİ'de yaşanan bir yolsuzluğa rağmen anketlerde birincidir. Bunu Demokrat Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin solun içerisinden solu eleştirmelerine rağmen sağlarlar. Partinin adayı Zülfü Livaneli ve kampanyasına medya ve devlet içerisinden de saldırılar gelir. Söylenene göre dönemin Doğru Yol Partili Başbakanı Tansu Çiller, önemli basın mensuplarıyla bir buluşma yapar ve bir komünist size rağmen İstanbul'da seçim kazanıyor diye hayıflanır. Seçim günü seçim ofisinde sayımı takip eden Livaneli'ye ilk gelen haberler kazandıkları yönündedir. Zaten anketlerde o güne kadar benzer bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Ancak gece ortaya çıkan tablo herkesi şoka uğratır. O dönem adım adım yükselmekte olan Refah Partisi'nin yıllarca Türkiye siyasetine yön verecek adayı Recep Tayyip Erdoğan ipi göğüsler. Sol partiler toplamda %35 oy alır ancak. Halkın Türkiye'yi İran yapacaklar. Komünizm kadar tehlikeli dediği siyasal İslamcı Refah Partisi sadece %25 oyla tüm İstanbul'u kazanır.
Ve bu saatte ancak iyi geceler dilerim.
Aslında Refah Partisi adına hile yapıldığı iddiaları vardır. Sağda solda oy çuvalları bulunur. Ancak yargı, tespit edebildiğimiz müdahaleler seçimlerin sonucunu değiştirmeye yetmiyor diyerek bu tartışmalara bir son verir. Ancak o seçimlerin hile tartışmasından daha çok dikkat çeken yönü, Refah Partililerin kampanyaya dört kolla sarılmaları olur. O dönem sol partiler birbiriyle kavga ederken, Refah Partili kadın, erkek, on binlerce kadro İstanbul'u boydan boya dolaşır. Çalınmadık kapı bırakmazlar. O seçimlerde Tayyip Erdoğan'ın genel ev önünde gördüğü seks işçileriyle dahi konuştuğu, Refah Partililerin meyhanelere kadar girerek bildiri dağıttığı anlatılır. 1994 yerel seçimleri gelmekte olanın habercisi ve solun iç kavgalarının yarattığı hüsranla anılacaktır. Türkiye siyasetine 1960 yılından itibaren yön veren bir diğer parti de MHP'dir. Oyu onlu seviyelerde seyreden parti, hem CHP hem de merkez sağa alternatif olduğunu iddia eder. Partinin ismi uzun yıllar aşırı sağ gruplarla, solculara saldırmak için eğitim verilen komando kamplarıyla anılır. Şiddetin partiden ayrı konuşulmadığı MHP, 1980 yılında kapanır. Önce başka isimle, sonra da kendi ismiyle 1980'lerin sonunda tekrar açılır. Ama Türkiye eski Türkiye değildir artık. Tehdit olarak algılanan sol zaten darbeyle ezilmiştir. Tehdit algısı kalkınca parti de barajı dahi geçemez olmuştur. MHP işte böylesi zorlu bir süreçte başbuğları Alparslan Türkeş'in ölümünün ardına yeni liderlerini seçmek için kongreye gider. 6 adayın yarıştığı kongrede ilk turda sonuç çıkmaz. Ancak daha önemli bir olay olur. Adaylardan Ramiz Ongun, Enis Öksüz, Muharrem Şemsek ve İbrahim Çiftçi Devlet Bahçeli lehine adaylıktan çekilir. Bunun üzerine diğer aday, Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'i destekleyen Ülkü Ocakları eski başkanı Azmi Karamahmutoğlu arkadaşlarıyla kürsüye gelir ve Polat Alemdar raconunda bir konuşma yapar. İllegaliteye kaymak gerekiyorsa fert olarak başlatıyorum der. Ve inmeden önce de yıkın kürsüyü demeyi ihmal etmez. Emri yerine getirilir, kürsüyü kılır. Masalar, sandalyeler, demirler havada uçuşur. Hatta araya havaya açılan 8 el silah sesi karışır. Olaylar üstüne kongre 2 ay sonra ertelenir. 2 ay sonra yapılan kongrede ise Bahçeli oyların %60'ını alarak başbuğun oğlu Tuğrul Türkeş'i yener ve MHP'nin yeni genel başkanı olur. Kongre Türkiye siyasetine hala yön vermekte olan Devlet Bahçeli'nin siyaset sahnesine ilk çıkışı olacaktır. Türkiye siyasetinin bir diğer kanadı olan dinle soslu bir siyaseti takip eden milli görüş geleneğinin tarihi kırılması da yine bir parti kongresinde 2000 yılında gerçekleşir. O kongrede bu böyle gitmez diyen hareketin tartışmasız lideri Necmettin Erbakan'a karşı çıkan genç bir ekip ortaya çıkar. Başlarını gençlik örgütünden gelen Recep Tayyip Erdoğan gibi kadrolar, Abdullah Gül gibi milletvekilleri çekmektedir. Milli Görüş Hareketi o güne kadar kapitalist dünyayı tümden reddeder bir tavır benimsemiş, bu da uzlaşmaz tavrı yüzünden harekete zarar vermiştir. Hareketi yakından takip eden gazeteci Ruşen Çakır'ın yenilikçiler ismi vereceği ekipse artık hareketin kabuk değiştirmesi gerektiğini, daha ılımlı ve uzlaşmaya açık bir siyaset yürütmek istediklerini belirtmektedir. Abdullah Gül'ün adaylığı etrafında toplanan yenilikçilere, gelenekçiler denilen eski kadrolar ilk başta pek ilgi göstermez. Nasılsa partinin Erbakan Hoca etrafında toplanmaya devam edeceği düşünülür. Seçim yaklaştıkça siyaset yasağı bulunan manevi lider Necmettin Erbakan ağırlığını kongre delegesine açıkça hissettirir. Dahası kongreye giden süreçte yenilikçilere zarar vermesi amacıyla birçok çalışma yapılır. Yine de her şeye rağmen Abdullah Gül, Erbakan'ın parmağıyla gösterdiği Recai Kutan'a kıl payı yenilir. Bu kongre, Türkiye'nin tarihini değiştirecek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oluşumuna giden süreçte önemli bir kavşak olur. Şimdi Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül çevresindeki ekip önce partiyi terk edecek, ardından yeni partilerini kurarak 3 Kasım 2002'de yapılacak erken seçimlerde tek başlarına iktidara gelecek ve Türkiye'yi hepimizin şahit olduğu 20 yıl boyunca yönetecek.